sayfa 163. Ne bir zamanlar elden düşürmediği Ahdi Atik'te, ne sevdiği filozoflarda, velilerde kendi coşkunluğunu karşılayacak bir şey vardı. Onlar kadından, nefsten, şehvetten ve onun tehlikelerinden bahsederlerdi. Halbuki Mümtaz'a göre Nuran'la olan macerası büsbütün ayrı bir şeydi. Ona göre Nuran, hayatın öz kaynağı, bütün gerçeklerin annesiydi. Onun için sevgilisini en fazla doyduğu zamanlarda bile yine ona aç görünür, düşüncesi ondan bir lahza ayrılmaz, ona gömüldükçe tamamlığına ererdi. Mümtaz bazen Nuran'a karşı olan sevgisini mutlak bir hücre yakınlığı ile izaha kalkışır ve aralarındaki ten anlaşmasında yaratılışın kendilerinde tecelli etmiş büyük sırlarından birini görürdü. Belki de Eflatun'un dediği doğruydu ve oluşun çemberinde tesadüf ikiye bölünmüş tek varlığın parçalarını onların aşkında yeni baştan karşılaştırmıştı. Hülasa ömrün ve eşyanın miracında yaşadığını sanıyordu. Bazı gece saatlerinde niçin taşlarla, kuşlarla, bahçedeki otlarla konuşmadığını hayretle düşünürdü. O kadar kainatı kendi teninde duyardı. Ona göre bunun sırrı yine Nuran'daydı. Genç kadın o kapalı ve kıskanç, kısır saadetlerin insanı değildi. Hüviyetinden bütün bir cömertlik akıyordu. Nuran için kendisi pek az vardı. O etrafıyla yaşıyordu. İkisi de hayatlarının sıkıntılı tarafını birbirlerine taşımamaya çalışmakla beraber, Mümtaz bazı zamanlar sevgilisinin kendisine 7 kat yabancı insanlar için nasıl üzüldüğünü bilirdi. Haftada 2 gün sabahları kendileri için buluşuyorlardı. Nuran Emirgan'daki evi pek severdi. Yokuşu duymuyorum artık. O kadar alıştım. Bu sana doğru gelmek olduğu için beni yormuyor. İlk defa Nuran'dan bunu işittiği zaman Mümtaz şaşırdı. Çünkü her şey üzerinde o kadar konuşan, kendisine ait her şeyi anlatan genç kadın ona aşklarına dair tek kelime söylememişti. Hatta mesut musun sualini bile lüzumsuz bulmuştu. Onun için aşk hislerin kelimelerle israfı değil, Mümtaz'ın ruhundaki fırtınaya olduğu gibi kendisini teslimdi. Kim bilir, belki de kollarının arasında mahpus yüzünde bütün içinden geçenleri okuduğuna inanıyordu. Hakikatte böyleydi. Mümtaz onun yüzünün değişen ifadesinde, kadın yaratılışının sırlarından, yani Nuran için dahi meçhul olan taraflarından başka her şeyi okuyabiliyordu. Bu küçük şehrinin tanımadığı hiçbir tarafı yoktu. Onun aşka bir çiçek gibi açılışı, o derinden ve biçare bir tebessüm üzerinde kapanışlar, kısık gözlerinin içinde yanan adeta madeni ışık, sonra boğaz sabahları gibi perde perde değişmesi, Mümtaz için kendi ruhunun manzarası olmuştu. Zaten Nuran söylediklerinden ziyade tebessümüyle, bakışıyla konuşur, dinler, kabul veya reddederdi. Ve Nuran'ın en parlak mücevherlerden, en keskin kılıç parıltılarına kadar değişen bakışları vardı. Mümtaz bu değişik silahların karşısında bazen kendisini ölümden öteye geçen bir aciz içinde bulurdu. Fakat Nuran'ın gözleri bazen de ona dünyanın en zengin taşlarını giydirir, feleğin hiç kimseye basmasını nasip etmediği ikbal keçelerini ayaklarının altına döşerdi. Bir bakışla Mümtaz'ı giydirir, soyar, bazen Allah'ından başka hiç kimsesi olmayan bir fakir ve garip kişi, bazen kaderin efendisi yapardı. Mümtaz bu bakışları, kucaklaşma hıçkırıklarına benzeyen gülüşleri gece gündüz beraberinde taşırdı. Onlar her yerde karşısındaydılar. Onun ruhu Nuran'ın bakışlarının yorulmaz dalgıcıydı. Bu zengin deniz altında her an kendisi için yeni kudretler ve yeni azaplar bulurdu. Bu tebessüm Mümtaz'ın teninde, kanında, uzviyetinin her tarafında açan bahçelerdi. Sonsuz gül bahçeleri ki genç adamı çok defa yattığı yatağı, eli değdiği eşyayı, kendi damarında akan kanı koklamak isteyecek kadar hazla çıldırtırlardı. Bu bir tanrının ziyaretini kabul etmiş cansız şeylerin bu ziyaretin hatırası ile canlanması, yaşaması, kısa fakat çok dalgın aydınlıklardan maziyi, hali, istikbali ve etrafını idrak etmesiydi. Nuran'ın geleceği sabahlar erkenden uyanırdı. Doğru denize koşar, yıkandıktan sonra eve döner, Hiçbir iş yapamayacağını bilmekle beraber bir şeyler yapmaya çalışır. Sonunda kapının önünde tıpkı ilk günde olduğu gibi sabırsızlıkla beklerdi. Kadem kadem gece teşrifi naili o mehin, cihan cihan elemi intizara değmez mi? Naili'nin bu beyti o saatlerinde Mümtaz'ın en sadık arkadaşıydı. Sonra yavaş yavaş içinde bir şey, beklediği varlığın yaklaşmasını kendisine haber verir gibi birden coşardı. Nuran'ı sokağın ucunda gördüğü zaman adımlarına doğru bütün hüviyeti boşalırdı. Bir kere de seni bir iş başında görsem Mümtaz, gafil ve dalgın avlasam. Bu ancak sen içeride uyurken veya enginar ayıklarken kabil olur. Demek evlendikten sonra mutfakta unutulacağız. Ve onu hakikaten bir an gündelik bir meşgalenin, bir fikrin arasında unutmuş gibi içi korku ile, vicdan azabı ile, telafisi kabil olmayan şeylerin ıstırabı ile dolu hemen oracıkta öperdi. Nuran'ın bu ilk öpüşe kendisini teslimi kadar güzel bir şey yoktu. Sonra bakalım ne yaptınız derdi. Masanın bir ucu ile pencere arasındaki koltuğa oturur, orada sigarasını, kahvesini içerdi. Nuran'ın gideceği an ondan ayrı geçen bütün saatler gibi neşatinindi. Gittin emma ki kodun hasret ile canı bile, istemem sensiz olan sohbeti yaranı bile. Beytini Nuran'da Mümtaz'la beraber tekrarlardı. Hakikatte Nuran'ın aşkı Mümtaz için bir nevi dindi. Mümtaz bu dinin tek abidi, mabedin en mukaddes yerini bekleyen ve ocağı daima uyanık tutan baş rahibi, büyük mabudenin sırrın yerini bulması için insanlar içinden seçtiği faniydi. Bu biraz da doğruydu. Güneş her gün onlar için yeni baştan doğuyordu. Bütün mazi üst üste zamanlarını onlar için tekrarlıyordu. Bazı sabahlar Nuran'ın Kanlıca'daki akrabasının yalısında birleşirlerdi. Genç kadını rıhtımda, beyaz mayosu içinde ve etrafındakiler yüzünden kendisine sadece dost olarak görmek, ayrı lezzet ve azapların başlangıcı olurdu. Bu anlarda yanına pek yaklaşamasa, Nuran arada sırada mahremiyetlerini ona hatırlatmasa, genç adamın muhayyilesinde artık bir daha erişemeyeceği bir ülke, yarın kimi seçeceği bilinmeyen haşim ve sırrına erilmez mabude, bütün imkanların, ölümün ve doğumun sırrı karnında mahpus varlık, neslinlerin munis esirler, köle hayvanlar gibi adımları peşinden sürüklendiği her şeyin sahibesi olurdu. Bu korku Mümtaz'ın ruhunda en derin zemberekleri harekete getirirdi. Sonradan saadetini zehirleyen şeylerin başında sadece kendisini bu kadar muhayyelesini terk edişin az çok hissesi olduğunu düşünürdü. Fakat Mümtaz o yaz insan ruhunu olduğundan çok hür sanıyordu. Her an kendimize sahip olabileceğimize inanıyordu. Bu demektir ki hayatın gafiliydi. Nuran Emirgan'a gelmediği günlerde ya iskelede yahut Kanlıca'da buluşuyorlar, kayıkla boğazda geziyorlar, plajlara gidiyor, bazen Çamlıca'ya kadar uzanıyorlardı. Mümtaz bu gezintilerden daima dolgun dönüyordu. İlk gecenin aralarında devam eden itiyadiyle sevdikleri yerlere ayrı ayrı adlar takıyorlardı. Küçük Çamlıca'daki kahve onlar için Deruni değil idi. Çünkü Mümtaz orada Nuran'dan Tabi Mustafa Efendi'nin Bayati'den Aksak Semaisini, o çıkmaz Deruni dilden efendim muhabbetin diye başlayan adeta ölümden öteye uzanan hatırlatmalarla dolu parçayı dinlemişti. O yaz ikincisinde böcek sesleri, tek tük kanat şakırtısı ve avare çocuk yaygaraları arasında ne yapacağını bilmez gibi güzelliğine kapanan manzara, küçük meyilli tümsekler, iki yandan denize doğru kayan bahçeler, bostanlar, eski köşkler, ağaç kümeleri ve onların tozlu yeşilini çok koyu bir neftide sırılayan serviler ve hepsinin üstünde geniş, sonsuz, gökyüzüyle birdenbire uykusundan silkinmiş, Nuran'ın sesinden Tabi Mustafa Efendi'nin hüznünü kabullenmiş, onunla genç adamın tenine yapışmıştı. Mümtaz bu besteyi ondan sonra sık sık dinledi ve hiçbir zaman 4. Mehmet'in af köşkünden kalma su haznesi ve çeşme üzerindeki kahvede o gün Nuran'la geçirdiği saatlerden ayırmadı. Bir başka gece Çengelköy'ünden Kandilli'ye dönerken Kulelinin önündeki ağaçların suda yaptığı o çok değişik gölgeye Nühüft Besti adını verdiler. O kadar içinden aydınlık bir alemdi ki, ancak Nühüft'ün uzlet yüzlü uyanışların kamaştırdığı koyu zümrüt aynasında işi aranabilirdi. Böylece Boğaz'ın seçtikleri her yerine bir ad veriyorlar, hayallerinde İstanbul manzaraları ile eski musikimiz birleşiyor, sesten, hayalden bir harita gittikçe büyüyordu. Mümtaz yavaş yavaş Nura'nın başının etrafına sevdiği ve özlediği şeyleri topladıkça kendisini kuvvetlerine daha sahip buluyordu. O da asrımızın büyük romancılarından biri gibi bir kadına dayandığı zaman yaşadığını duymaya başlamıştı. O vakte kadar epeyce şey okumuş, az çok düşünmüştü. Fakat şimdi onların hayatına daha kudretli geçtiğini, Nuran'a olan sevgisiyle canlı hayata çıktıklarını anlıyordu. Sanki Nuran kafasında ve etrafındaki şeylerin arasında bir ışık külçesiymiş gibi hepsi onunla aydınlanmış, en dağınık unsurlar bir terkip haline gelmişti. Eski musikimiz bunlardan biriydi. Nuran'la tanıştıktan sonra bu sanat onun için bütün kapılarını açmış gibiydi. Şimdi onda insan ruhunun en saf ve diriltici kaynaklarından birini buluyordu. Bir gün beraberce Üsküdar'ı gezdiler. İlk önce vapuru iskelede beklememek için Mihrimah Camii'ni dolaştılar. Sonra 3. Ahmet'in annesinin camiine girdiler. Türbeyi, küçük bir meyve içi gibi döşeli camiyi Nuran pek beğendi. Vapuru çoktan kaçırmışlardı. Onun için bir araba ile Atik Valide'ye, oradan Orta Valide'ye gittiler. Garip bir tesadüfle Üsküdar'ın bu 4 büyük camii aşka, güzelliğe yahut hiç olmazsa annelik duygusuna ithaf edilmişti. Mümtaz Üsküdar'da hakiki kadın saltanatı var. Ertesi gün Rum Mehmet Paşa Camii ile Ayazma Camii'ni ve Şemsi Paşa taraflarını yayan dolaştılar. Birkaç gün sonra Selimiye Kışlası'nın etrafında kızgın güneş altında başıboş gezdiler. İstanbul'da açılan ilk hendesi caddeleri, o cazip ve mazi hülyası adlı sokakları, İstanbul akşamlarının hakiki ziyafet sofraları gibi gördükçe garip bir mazi davsılası onu yakalıyordu. İstanbul, İstanbul diyordu. İstanbul'u tanımadıkça kendimizi bulamayız. Şimdi bütün o fakir halka yıkılmaya yüz tutmuş evlerle ruhunda kardeş olmuştu. Sultan Tepe'yi adeta humma içinde dolaşmıştı. Fakat asıl sevdiği yer çarşı içindeki küçük valideydi. Türbeyi o kadar beğenmiyordu. Ben olsam burada yatmam. Çok açıktı diyordu. Öldükten sonra. Ne bileyim, ben öldükten sonra bile bu kadar herkesin içinde. Zaten ölüm hissedilmiyor ki. Halbuki cami açıldığı zaman valide sultanın ve haremin geldiğini görmesinler diye çarşı kapatılmıştı. Nuran bilhassa camiyi ve onun akşam saatlerindeki loşluğunu seviyordu. Mermer ve yaldız süslerin arasında kilim motifiyle işlenmiş saçaklara bayılıyordu. Bu gezintilerden dönüşlerinde Mümtaz'ı yazmakta olduğu Şeyh Galip için sıkıştırıyordu. 3. Selim devrinin bu iç romanı kendisine ait bir şey olacaktı. Mümtaz, Hatice Sultan'la Beyhan Sultan'ın portrelerini Nuran'ı düşünerek çizmişti. Şimdi genç kadın müsveddelerdeki tasvirleri okurken adeta tersinde model veya bir mağazada kumaş seçer gibi titiz oluyordu. Birisinde Memling'le, öbüründe Şeyh Galip'le berabersin. Bu Mümtaz'ın bitmeyen şarkısıydı. İstediğin kadar onlarla flört yap. Yani bütün ölüler benim. İyi ikram doğrusu. Üsküdar bir hazineydi. Bir türlü bitmiyordu. Valide-i Cedid'in biraz arkasında Aziz Mahmut Hüdayi Efendi vardı. 1. Ahmet devrinin bu manevi saltanatı Nuran'ın aile gelenekleri arasına girmişti. Daha yukarıda 4. Mehmet devrinin dizginlerini birkaç sene elinde tutan Selami Efendi vardı. Karaca Ahmet'te anneannenin Orhan Gazi zamanına çıkarttığı Horasan erenlerinden Bursa'daki Geyikli Baba'nın çağdaşı, belki de gaza arkadaşı Karaca Ahmet, Sultantepe'de yine Celveti Baki Efendi yatıyordu. Nuran tarikatleri çok merak ediyor. Fakat ikisi de mistik yaratılışta olmadıklarından üzerinde durmuyorlardı. Bir gün istediği zaman takındığı o çocuk tavrıyla, "Ben o zamanlar gelseydim muhakkak celbeti olurdum," dedi. Fakat hakikaten inanıyorlar mıydı bütün bunlara? Şark bu, güzelliği de burada. Tembel, değişmekten hoşlanmaz, geleneklerinde adeta mumyalanmış bir dünya. Fakat bir şeyi, çok büyük bir şeyi keşfetmiş. Belki vaktinden çok evvel bulduğu için kendine zararı dokunmuş. Nedir o? Kendisini ve bütün alemi tek bir varlık halinde görebilmenin sırrını. Belki de gelecek ıstıraplarını hissettiği için bu panzehiri bulmuş. Ama unutmayalım ki dünya ancak bu noktadan kurtulur. Bulduğu şeyin ahlakını yapabilmiş mi? Zannetmem. Fakat bu buluşta kendisini avuttuğu için hareket imkanlarını az çok azaltmış. Yarı şiir bir hülyada, realitenin sınırlarında yaşamış. Mafih bu hali benim hoşuma gitmiyor. Deve kervanı ile seyahat gibi ağır ve yorucu geliyor. Mümtaz'ın düşüncesinde Antalya'daki otelin önüne her gün dizilen deve katarları canlandı. Kendisini o masum türkülerin zamanından bir daha geri dönemeyecek sandı. Akşamleyin boş ufukta deve dizisi ne kadar başka türlü oluyor. Ne acayip insanlar ya Rabbim, diyordu. Sonra birdenbire içinde uyanan bir şüpheyle Mümtaz'a sordu. Niçin eskiye bu kadar bağlıyız? İster istemez onların bir parçasıyız. Eski musikimizi seviyoruz. İyi kötü anlıyoruz. Elimizde iyi kötü bize maziyi açacak bir anahtar var. O bize üst üste zamanlarını veriyor. Bütün isimleri giydiriyor. İçimizde bir hazine bulunduğu Ferah Feza yahut Sultani Yegan arasından etrafımıza baktığımız için. Mümtaz'a göre İstanbul peyzajı, bütün medeniyetimiz, kirimiz, pasımız, güzel taraflarımız hepsi musikideydi. Garbın bizi anlamaması, aramızda yabancı olarak gezmesi de yine onu anlamamaktan geliyordu. Bu o kadar böyleydi ki birçok peyzajlar kendiliğinden nağma ile beraber gözlerinin önüne gelirdi. Kaldı ki sanat, sanat eseri, bizatihi kıymet olan şey, altını musiki çizdiği zaman büsbütün değişiyor. Garip değil mi? İnsan hayatı sonunda sesten başka hiçbir şeyi benimsemiyor. Hepsinin üstünden geçer gibi yaşıyoruz. Ancak dokunuyoruz. Fakat şiirde, musikide. Bazen genç kadına bu eski şeylerin meftunu çocuğun kendisini zorla bir katakomba tıkmak istediği şüphesi geliyordu. Bu dünyada türlü türlü hazlar, başka çeşit düşünceler de vardı. Üsküdar'ı seviyordu. Fakat halkı fakir, kendisi bakımsızdı. Mümtaz bu biçarelikler arasında Acemi Şiran, Sultaniyegah diye rahatça yaşıyordu. Ama hayatın daveti nerede kalıyordu? Bir şeyler yapmak, bu hasta insanları tedavi etmek, bu işsizlere iş bulmak, masum yüzleri güldürmek, bir mazi artığı halinden çıkarmak. Yoksa çocukluğuna dair anlattığı şeyler sandığından daha fazla mı içine işlemiş? Ben ölümü zapt ettiği bir ülkede mi yaşıyorum? Mümtaz koluna girerek onu çeşmenin önünden ayırdı. Biliyorum dedi. Yeni bir hayat lazım. Belki bundan sonra ben daha evvel bahsettim. Fakat sıçrayabilmek, ufuk değiştirmek için dahi bir yere basmak lazım. Bir hüviyet lazım. Bu hüviyeti her millet mazisinden alıyor. Fakat Mümtaz da kendisinde muzlim bir tarafın bulunduğundan şüpheliydi. Maziyi sevdiği için değil, ölüm fikrinin tasallutundan kurtulamadığı için. Aşktaki çılgınlıkları biraz da buradan geliyordu. İşin hazin tarafı bu genç adamın bunu herkesten fazla ve belki de yalnız kendisinin bilmesiydi. Kaç defa Mümtaz bu musallat fikrin onu başka insanlardan ayırdığı zanniyle ıstırap çekmişti. Ta çocukluğundan beri rüyalarını kuran zemberek bu sabit fikir değil miydi? Hatta Nuran'la olan sevgisinde genç kadının güzelliğine, yaşayış kudretine biraz da hayatın zaferi gibi bakmamış mıydı? Onu kolları arasında tuttuğu zaman arka tarafında başının ucunda bekleyen ifrite, ölüme, seni yenmek üzereyim, seni yendim, işte silahım ve zırhım demiyor muydu? Mümtaz bu gerçeğin Nuran tarafından sezilmesinden korkardı. İki şey birbirinden ayırmamız lazım. Bir tarafta sosyal kalkınma ihtiyacı var. Bu cemiyet realiteleri üzerinde düşünerek onları değiştire değiştire yapılır. Elbette İstanbul sonuna kadar sadece marul yetiştiren bir memleket kalmayacaktır. İstanbul ve vatanın her köşesi bir istihsal programı istiyor. Fakat bu realiteler içine maziyle bağlarımız da girer. Çünkü o hayatımızın bugün olduğu gibi gelecek zamanda da şekillerinden biridir. İkincisi bizim sefk dünyamızdır. Hatta kısaca dünyamız. Ben bir çöküşün esteti değilim. Belki bu çöküşte yaşayan şeyler arıyorum. Onları değerlendiriyorum. Nuran bilerek tasdik etti. Bunları anlıyorum Mümtaz. Lakin bazen hayatın çok kenarında kalıyor. Tek bir düşünceyi yaşıyor gibi oluyoruz. O zaman büsbütün başka şeyler aklıma geliyor. Mesela darılmaz mısın? Ne münasebet, niçin darılayım? Mezarında bütün sevdiği şeylerle, mücevherleri, altın süsleriyle, sevdiklerinin tasviriyle yatan bir eski zaman ölüsü gibi bir şey. Kapılar kapanınca uyanıyor ve eski hayat başlıyor. Yıldızlar parlıyor, sazlar çalıyor, renkler konuşuyor, mevsimler doğuruyor. Fakat hep ölümün ötesinde, hep bir tasavvur, bir başkasına ait rüya gibi. Evvela sen bir isis gibi o duvarların birinden yavaşça çıkıyorsun. Eski desenin gerginliğinden sıyrılıyorsun. Benim parçalanmış vücuduma eğiliyorsun. Ama biliyor musun ki hakiki sanatta budur. Bütün bu ölüler bu dakikada bizim kafamızda yaşıyorlar. Kendi hayatını bir başkasının düşüncesinde yaşamak. Zamana kendinden bir şey kabul ettirmek. Al Kambur İmam'ı. Kambur İmam. Düşün bir kere ne gülünç isim. Halbuki biz şimdi Tabi Mustafa Efendi'yi Aksak Semai'den dinlerken de düşünüyoruz. Bizim için hayatın ve ölümün sahibi oluyor. Onun bir de hayatını düşünün. Üsküdar'da bu tepelerden birinde bir cami vakfından kendisine kalan şeylerle yanındaki paşa konakların arasında havasızlıktan boğulan ahşap bir evde yaşayan bir çare. Fazıl Ahmet Paşa'dan Baltacı'ya kadar hepsinin meclisinde ayakkabılarını eşikte çıkararak bir köşecikte dizüstü oturmaya mahkum bir hayat mağlubu. Belki onların meclisine bile girememiş. Daha küçüklerinin arasında yaşamış. Sadaka ile, küçük atifetle geçinmiş. Fakat biz bestesini söylerken başka türlü diriliyor. 4. Mehmet'in altın ve mücevher içinde at koşturduğu, gezdiği Çamlıca yolları, bütün manzara onun oluyor. Daha bir beceriklisinin hoca yarın Mevlid'e gel diye kendisine 5-10 kuruş kazandırmak imkanını vermesini bekleyen adam, birdenbire bir sevme ve tanıma tarzının sahibi oluyoruz. Biz belki de birbirimizi bu tarzda sevmeyi ondan öğrendik. Dünyanın her tarafında aşk aynı değil midir? Hayır ve evet. Yani fizyolojik iş olarak pek değil. Böceklerle memeli hayvanlar arasındaki farkı düşün. Deniz hayvanlarının biçare üreyişlerini düşün. İnsanlarla öbür memeliler arasındaki farklar. Sonra kavim, kabile, cemaat, medeniyet arasındaki farklar. Sonra birdenbire gülerek ilave etti. Mesela sen rahip böceği olsaydın, Emirgan'a ilk geldiğin gün beni yemiş olurdun. Ve bit tabii hazmedemeyeceğim için ben de ölürdüm. Teşekkür ederim. Mümtaz onun açık neşesine baktı. Sezai Bey'in hatıralarında debdebesini, misafirlerini anlattığı büyük köşkün arasında ayakta konuşuyorlardı. Bütün uzak İstanbul ufku hüzünlü tül gölgeleri ve yavaş yavaş akşamı benimsemiş denizle genç kadının başına bir nevi sihirli fon olmuştu. Yüksek tabakalarda bütün bir kültür, zevk, bir yığın tedai o kısa kendinden geçiş anını değiştirmeye, fizyolojik bir işi, ilahi bir haz yapmaya yarıyor. Buna mukabil kendi vatanımızda belki hayat şartlarının ve görgüsüzlüğünün, öpüşmenin zevkine bile yabancı bıraktığı insanlar vardır. Sonra ilave etti. Her şey moda mağazalarından, muaşeret güçlüklerinden, cinsi terbiyeden, utanma duygusundan, günah korkusundan, edebiyat ve sanata kadar her şey bu işe müdahale ediyor. Ama alt tarafı kim bilir belki de birdir. Çünkü hayatta bir bakıma göre her şey birbirinin aynıdır. Dişi kanguru yavrusunu karnındaki torbada gezdirir diyorlar. Anadolu kadınları işe giderken yeni doğmuş çocuklarını arkalarına sararlar. Sen Fatma'yı kafanda gezdiriyorsun. Ben yine çocuğumla meşgulüm. Fakat sen 7 asrın ölüsüyle. Mümtaz cevabın şiddetine şaşırdı. O sadece komik bir şey söylemek, genç kadını güldürmek istemişti. Darıldın mı? Hayır, fakat Fatma'dan bahsetmeye ne lüzum vardı şimdi? Beni hiç sevmediğini hatırladım da. Kendini sevdirmeye çalış. Sesi hala dargındı. Mümtaz ümitsizlikle başını salladı. Kabil mi sanıyorsun? Nuran cevap vermedi. O da bunun güçlüğünü biliyordu. Benim kafamdaki ölülere gelince, onlar benim kadar sende de mevcut şeyler. Asıl hazine nedir bilir misin? Onların tek sahibi bizleriz. Onlara hayatımızda bir pay vermezsek tek yaşam haklarını kaybedecekler. Zavallı dedelerimiz, musiki şinaslarımız, şairlerimiz, adı bize kadar gelen herkes hayatımızı süslememizi o kadar iştiyakla bekliyorlar ki. En umulmadık yerde karşımıza çıkıyorlar. Yavaş yavaş yürüdüler. Kısıklı tramvayına indiler. Nuran niçin münakaşa ettiklerini unutmuştu. Sadece iki kelime üzerinde duruyordu. İlk önce rahip böceği, yani erkeğini yiyen dişi, sonra Fatma. Kim bilir beni ne gözle görüyor. Mümtaz da birbiri ardından gelen bu iki çağırdan şaşırmıştı. Ne diye bu böceği hatırladım? Yoksa onun sadece hazlarını düşünen bir kadın olmasından mı şüphe ediyorum? Belki de beni santimantal ve ukala buluyor. Hakkı da var. O kadar çok şeyden bahsediyorum ki. Fakat ne yapabilirim? Madem ki o benim için artık her şeydir, o halde bütün kainatımla ona taşınacağım. Tramvay durak yerinde 18-20 yaşlarında bir çift hararetli hararetli konuşuyorlardı. Kızın yüzü yarı aydınlıkta tam bir ümitsizlikti. Erkeğin kendisini zorladığı, zalim görünmeye çalıştığı halinden belliydi. Onları görünce sustular. Sokakta muaşaka, yoksa bütün bir şiir kervanı. Bu düşünceler hepsi hakikatte bu çocukların yaptığından ileri gitmiyor muydu? Fakat bütün dünya böyle değil miydi? İlk defa günlerini Nuran için harcıyor korkusunu duyuyordu. Sevgilisi yavaş yavaş onun hayatından ve düşüncelerinden bıkıyordu. Kendisini bir fikirde, hayatın etrafında oynayan kısır bir çizgide hapsolmuş Salman'ın vehmi, içine bir kurt gibi düşmüştü. Bu leke zamanla büyüyecekti. Böyle olmasa bile bu şüphe Mümtaz'ı zapt edecekti. Nitekim öyle oldu. O günden itibaren kaybetme korkusu içine yerleşti. Çocukluğundan tanıdığı o acayip yalnızlık ve talih böylece bir hiç yüzünden canlandı. Bununla beraber yaz ömürlerinin cenneti olmakta devam ediyordu. Bu gezintinin ertesi günü Nuran akşama kadar Emirgan'da onunla baş başa kalmayı tercih etti. Bahçe için bir plan hazırlamak istiyordu. Kanepeye yarı uzanmış, dizlerine dayadığı büyükçe bir kitabın üzerinde üst üste bir yığın kağıda desenler çiziyordu. Acemi, hatta çocukça her teferruatı sayan bir çizgisi vardı. Çiçeklerin adlarını, renk topluluklarını kenara yazıyla yazıyordu. Renkler karışmamalı diyordu. Bir renkten öbekler, mesela sade kırmızı, sadre mor. Her mevsimde böylece birkaç renk kümesi bulunacaktı. Bu bir enginar tarlasının yerinde biten gelinciklerden aklına gelmişti. Yalnız güller ayrı olacaktı. Onlar tek başına büyük meşaleler, söndürülmesi unutulmuş fenerler ve lambalar gibi yanacaktı. Nuran gülü seviyordu. Hele Hollanda yıldızı denilen kadife güllerine çıldırıyordu. O başlı başına bir saltanattı. Elbisem çok eski olsun. Fakat bahçemde en iyi güller yetişsin. Sonra krizantemlere sıra geliyordu. Laleyi fazla üslup buluyor. Buna mukabil menekşeye bayılıyordu. Mümtaz ona Fuat Paşa'nın yalısında bir menekşelik bulunduğunu söylediği zaman bu Tanzimat vezirine pek hayran oldum. Gülden sonra en sevdiği çiçekler meyve ağaçlarının çiçekleriydi. Onun için bir bahçede badem, erik, şeftali, elma bol bol bulunmalıydı. Ömürleri kısa ve 5 gün için olsa bile insanda bütün bir sene devam edecek hayaller uyandırabilirdi. Nuran'ın bu çiçek ve ağaç aşkının yanı başında bir de tavuk beslemek merakı vardı. İkisini nasıl birleştirmeliydi? Nihayet bahçenin dip tarafına büyükçe bir kümes yapılmasına, bunun bir ev gibi kapalı tarafı ve yalnız telle örtülü küçük bir bahçesi olmasına karar verdiler. Nuran, Mümtaz'ı tanıdığı günden beri bütün ömrünce Emirgan'da oturacak gibi hülyalar kurardı. Mümtaz, onun bu heveslerini gördükçe evi satın almak çarelerini düşünüyordu. Fakat evin asıl sahibi olan kadını konuşmak için bir türlü ele geçiremiyordu. Mal sahibi Emirgan'a uğramıyordu. üst üste kaybettiği 4 çocuğun acısı gelin olarak geldi ve bir zamanlar ne Mümtaz'ın ne de Nura'nın hayalinin alamayacağı bir debdebe içinde halayıklar, ahretlikler, sazlar, sohbetler arasında yaşadığı bu eve, hatta bu semte uğramasını men ediyordu.